Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde tekrar Almanya'dayız ve uzun süredir konuk almak istediğim bir çift konuğum, 7 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya taşınan ve yeni bir hayat kuran Bahar Serkan Bey de çifti. Kendilerini seyahat hikayeleri blog ve Instagram hesaplarından da tanıyor olabilirsiniz. Zaten Serkan içerik üreticisi olarak çalışıyor ve sosyal medya alanında kendi işinin sahibi. Eşi de başarılı bir IT proje yöneticisi. Serkan ve Bahar Türkiye'de evlendikten hemen sonra ev kurmak yerine tüm birikimlerini alıp Almanya'da yeni bir yaşam kurma hayallerinin peşinden gitmeye karar veriyorlar. Amaçları hem Serkan'ın dil öğrenmesi hem de Bahar'ın yüksek lisans yapması. Serkan Anadolu Üniversitesi radyo ve televizyon mezunu. Bahar da İTÜ Gıda Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği çift anadal mezunu ve Münih Teknik Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri üzerine yüksek lisans yapmak için önce Münih'e taşınıyorlar. Orada 3 yıl yaşadıktan sonra da Hamburg'a geçiyorlar. Bu bölümde hem Türkiye'den Almanya'ya uzanan bu hikayelerini, adaptasyon süreçlerini, Almanya'ya taşımak isteyenler için tavsiyelerini ve elbette Münih ve Hamburg gibi Almanya'nın iki farklı ucundaki şehirlerde yaşama deneyimlerini konuşacağız. Merhaba Serkan, merhaba Bahar, hoş geldiniz.
Merhaba Emre, hoş bulduk.
Merhabalar.
Öncelikle Almanya'ya göç etmeye karar vermekte etkili olan temel nedenler neydi ve o karar verme süreciniz nasıl oldu? Bunu merak ediyorum.
Ben Almanya'da yüksek lisans yapmak istiyordum. Aslında Almanya'da yapmak değildi. Genel olarak hayalim yurt dışında yüksek lisans yapmaktı. Normal endüstri mühendisliğinden mezun olduktan sonra apar topar bir sürü ülkeye başvurmuştum ve bir sürü ülkeden de kabul almıştım. Ama hiçbir ülke maalesef %100 burs veren, eğitimi ücretsiz karşılayan koşulları sunmuyordu. Bu yüzden de ben o dönem bu hayali bir kenara atıp, yüksek lisans yapma fikrini bir kenara atıp sonrasında çalışmaya başlamıştım. Artık 2,5 yıl kurumsal hayatta çalıştıktan sonra bir noktadan sonra böyle bir şey geldi. Tamam, yani bu benim ömür boyu hayatım mı olacak şeyi olur ya, size karşılaşırsınız bu soruyla, kendinizi sorgularsınız. Ve şey hissiyatı geldi, ben bu hayalimi gerçekten yapmayacak mıyım? Çünkü o dönem 26 yaşındaydım bunları düşünürken. Ve 26 yaşı biterken, 27 yaşına doğru girerken dedim ki evet, ben bu işe tekrardan başlamak istiyorum. Ve yurt dışında yüksek lisans yapma fikrini gerçekleştirmek için arayışa girdim. O dönem Serkan hayatımdaydı. Bu hikayenin en başı kısmında o yoktu ve yeni başlamıştı ilişkimiz. Ve sonrasında da o neden Almanya olmasın ki dedikten sonra ben araştırdım ve böyle bir aydınlanma geldi. Eğitim ücretsizmiş Almanya'da. Hiçbir fikrim yoktu yıl 2016, o dönemlerden bahsedince. Öğrendik her detayı ve Almanya'ya aslında yüksek lisans yapma niyetiyle yola koyulduk.
Ve biz bir de Almanya'ya bu arada, hani Münih'e hiç daha önce gelmeden direkt taşındık. Yani önceden bir ziyaret falan etmedik. O da garip aslında.
Almanya'ya ilk taşındığınız zamanlara geri dönecek olursak, şu an 7 yıldır yaşadığınız için eminim hani adapte olmuşsunuzdur oradaki hani genel hayat akışına, ama ilk taşındığınızda kültürel olarak zorluk yaşadınız mı? Adaptasyon süreci anlamında nasıl bir süreçten geçtiniz?
Yani kültürel anlamda sudan çıkmış, yani balığa dönmüyorsunuz Avrupa'ya taşınınca. Bu da birazcık tabii ki öncesinde birlikte seyahat etmemiz, az çok yaşamdan beklentilerimizi değerlendirmemiz vesaireye dayanıyor. Ama aslında işin içine girince ve böyle hayatı orada yaşamaya yönelik kurunca tokat gibi suratınıza vuran şeyler de oluyor. Yani ben aslında bunu ilk yurt dışına giden, Münih'e taşınan bir insan perspektifinden ev konusunda söylemek istiyorum. Ben hiç hayatımda ev aramanın ya da kiralık bir ev bulmanın bu kadar zor bir mesele olabileceğini düşünemezdim, inanamazdım. Yani şu anki düşünceyle insanlar belki İstanbul'da bile artık bu zorlaştı, İstanbul'da da ev bulunmuyor vesaire diyebilirler ama biz 7 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yani Türkiye'de normalde kültür nedir? Cebinde paran varsa çıkarırsın, koyarsın ortaya, evi sana verirler. Bitti, bu kadar basit. Ama Almanya'da hiç öyle olmadı. Bu benim açıkçası ilk kültür şokumdu. Yani o adaptasyon sürecinin önündeki ilk engellerden biriydi. Ve bizim varışımızda 2 hafta ara var. Ben tek başıma geldim. Burada benim arkadaşım vardı. O da benden bir ay önce taşınmıştı. O beni karşıladı. Yani onun karşılaması bile aslında o adaptasyon sürecini bir adım kolaylaştırdı diyebilirim. Sonrasında ev arama sürecinde işte nasıl, yok CV'ni hazırla, kredi notunu çıkar, motivasyon mektubunu yaz, fotoğrafını ekle, ne kadar iyi bir insan olduğunu karşı tarafa ikna etmeye çalış vesaire vesaire diyene kadar, yani bizim Münih'te istediğimiz standartta bir evde yaşama sürecimiz açıkçası 1,5 yıl sürdü değil mi?
Doğru, 1,5 yıl.
1,5 yıl o geçici evden bu geçici eve, o şeyle vesaire tarzında yaşadık ve bu açıkçası bence bir göçmenin yurt dışına taşınırken en çok böyle silkeleyen başlangıçlardan biri oluyor diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle ev bulmak için mesela banka hesabınızın açılmış olması gerekiyor. İş yerinde çalışıyorsunuz, iş yerinden mektup gelmesi gerekiyor. Hatta mesela İngiltere özelinde konuşacak olursak mesela banka hesabı açmanız gerekiyor ama banka hesabı açabilmeniz için adresinizin olması gerekiyor gibi böyle garip bir ikilem. Bunlar tabii zor, yani ufak bir şey belki, hani birçok kişi de bu yoldan geçtiği için hani çözüm bulabiliyorsunuz rahatlıkla ama bir afallatıyor insanı ilk taşındığı zaman dediğiniz gibi. Bir de Almanya özelinde sanki Türklere karşı da bazen şehirden şehire de değişiyor gibi anlıyorum konuklarımdan. Türklere karşı önyargı olabildiği için ev bulmak o anlamda da zor olabiliyor diye Stuttgart'taki konuğum hem bundan bahsetmişti hem de Berlin'deki konuğum. Sizin böyle bir deneyiminiz oldu mu? Yani Türk pasaportu olması ev bulmanızı zorlaştırdı mı? Ya da isminizden dolayı nerelisiniz falan deyip başka teklif veren birine evi verdikleri durumlar yaşadınız mı?
Yani somut olarak böyle bir şeyi yakalamadık açıkçası. Hani belki olmuştur. Çünkü ben 200-300 tane eve başvurduk. İlla ki arasında bunları düşünen, bunun hesabını yapan insanlar olmuştur. Ama biz bizzat bunu görmedik. O yüzden yorum yapamayacağım ama diğer arkadaşlar da haklılar yani yaşadıklarında. Biz de çevremizde benzer deneyimleri olan kişilere denk geldik. Bunun da bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Bence Almanya'nın her yerinde olabilir. İnsanına bağlı.
Yani bu aslında bence sadece bir Alman Türk'e ev vermiyor, ırkçılık yapıyor bakış açısı değil. Bence bu olabilir, bu bir gerçeklik olarak duruyor. Ama öte yandan da Türk'ün Türk'e yaptığı ya da göçmenin göçmene yaptığı hiyerarşik bir ayrımcılık da var.
Onu
da
ben buna göçmenin göçmene zulmü diyorum.
Evet, eklemeden edemeyeceğim açıkçası.
Ya da şark kurnazlığının göçmen olunca yine de değişmemesi, yani şark kurnazlığının batıya taşınması da diyebiliriz. Belki orada bilgisiz olandan ya da deneyimsiz olandan menfaat sağlayıp böyle kısa yollu kâra geçmek, ama ne kadar ayıp işte kendi de ya da ikinci üçüncü kuşaksa bile ailesi bu yoldan geçmişken benzer bir şeyi başkasına yapmak.
Tabii zaten o yüzden hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü empati bekliyorsun ister istemez. Bir de bizde hani şey vardır ya, aynı millettensin, birbirini kollarsın, özellikle yurt dışındasın. Öyle bir hissiyat doğar ya içinde, kimse bunu birbirine yapmak zorunda değil aslında. Ama biz duygularıyla yaşayan bir toplumuz ve bu tarz şeyleri ister istemez kuruyoruz açıkçası. Böyle hayal kırıklıkları yaşadığımızda oldu maalesef.
Peki yüksek lisansı Almanya'da yapmak nasıl bir deneyim oldu? Yani Türkiye'deki eğitiminden sonra genel eğitim çerçevesi anlamında ne gibi farklar gözlemledin?
Aslında ben burada bu deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. İyi ki yapmışım diyorum her seferinde. En büyük fark şuydu. Bu arada ben birazcık Münih Teknik Üniversitesi'nden konuşurken Almanya'nın en iyi üniversitesi olduğunu da ekleyerek konuşmam gerekiyor. Çünkü bahsettiğim koşullar bütün üniversitelerde eşit durumda olmayabilir. Bu da birazcık şununla alakalı. İyi bir üniversite olunca çok fazla yatırımcınız oluyor, çok fazla araştırma olanaklarınız oluyor. Aynı şekilde paranız olduğu için çok iyi öğretmenleri de, hocaları da getirebiliyorsunuz. Yani bu farkı eklemek istiyorum ama belli başlı her üniversitenin bir standardı olduğunu da düşünüyorum. Burada ben açıkçası eğitim aldığımda en önemli öğrendiğim şey bireysel disiplin oldu. Yani ben Türkiye'de derslerime üniversitedeyken işte atıyorum bir hafta önceden çalışsam, işte derlesem, toparlasam, kaynakları incelesem yetiyordu. Ama Almanya'daki eğitimimde böyle değil. Yani siz derse gittiğinizde hoca size bir kitabı kaynak olarak gösterdiğinde belki size derste bütün semester boyunca bunun %30'unu 40'ını veriyor. Ama beklentisi sizden %100. Ve bu %100 gerçekten sınavda karşınızda çıkıyor. Ben ilk gittiğimde şunu fark etmiştim. Öğrenciler sabah 8'de dersi olmasa bile geliyor, kütüphaneye yerleşiyor, öğlen arasında araya gidiyor, yemeğini yiyor, sonra dönüyor, çalışmaya devam ediyor ve bu tempo 5'e, 6'ya, 7'ye kadar sanki gerçekten 8-5 bir işte çalışırmışçasına devam ediyor. Bu insanlar bu kadar ne çok çalışıyorlar diye düşünüyordum kendi içimde. Çünkü ödev diye bir şey yok, proje yok ki ben kendim mesela endüstri mühendisliği okurken her dersimde mutlaka bir proje yapmamız, sunum yapmamız vesaire beklenirdi. Bunların hiçbiri olmadı mesela. Ya da işte uygulamalı olması gereken hiçbir şey yok. Ama herkes sürekli çalışıyor. İlk dönem sınavlara girdiğimde bunun etkisini o kadar iyi fark ettim ki. Çünkü o benim beklentim belki %40'ı 50'yi %100 gibi girerek almaktı ama aslında öyle değilmiş yani. Bir hoca bir derste bir şeyden size kaynakları veriyorsa o kaynakları gerçekten bilmeniz gerektiğini de farz ediyormuş. Ve bu da size şunu katıyor aslında. Kendi kendinize öğrenmeyi, kendi kendinize sorumluluk içinde yetiştirmeyi ve sizin için önemli olan olmayan ayrımını yapabilmeyi. Bu benim için en büyük farktı açıkçası. İkinci büyük fark da birazcık tabii şeydi, hocaların kalitesi. Türkiye'deki hocaların çok kaliteliydi. İTÜ'deki hocalarından gerçekten memnunum. Buradaki en büyük farkım belki muhtemelen Boğaziçi'nde ya da Galatasaray'da vesaire yüksek lisans yapsaydım aynı şey olabilirdi ama gelen hocalarımız hep hayat içinden seçilmiş hocalardı. Yani adam bir firmanın aslında CEO'su, orada şirket yönetiyor ama aynı zamanda haftanın bir günü gelip ders de veriyor. Dolayısıyla gerçek hayatla eğitim hayatının bağlantısını da görebiliyordum. Bu da bir başka farklı şeydi ve ben genel olarak çok memnun kaldım Almanya'da yüksek lisans yaptığım için.
Aslında bahsettiğin şey büyük bir zorluk da, yani dediğin gibi kaynakların verip bunu öğrenciye muhakeme kısmının bırakılması. Çünkü her öğrenci o disiplinde değil, ya da biz Türkiye'de daha farklı bir eğitim sistemine alışık olduğumuz için bocalayan da çok oluyor. Avusturya'ya benim üniversite okumaya çok giden arkadaşım oldu ki Avusturya ile Almanya'nın zaten eğitim sistemi çok benzer. Avusturya Lisesi'nde okuduğum için bizim dönemden çok giden insan vardı. Zorlanan ve dönen oldu ya da uzayan oldu mesela okulu. Çünkü bir anda hani ödev yok ya da bir ekstra proje sorumluluk yok. Ama yapılması gerekenleri yapmıyorlar. Sonra derslerden kalıyorlar. O bir yıl atıyor, iki yıl atıyor. Böyle hikayeler aşina. O yüzden evet, aslında bu da güzel bir nokta. Almanya'ya üniversite için ya da yüksek lisans için gidecek olan varsa bunu da göz önünde bulundurmalı. Peki Serkan, senin Almanca öğrenme sürecin nasıl oldu? Daha önce bilmiyordun değil mi? Orada sıfırdan başladın.
Yani şöyle, ben zaten ilk etapta dil kursu vizesine başvurarak geldim. Yani amacım Almanca öğrenmekti. Sıfır bir Almanca ile geldim tabii ki. Yani Türkiye'de tek kelime Almanca bilmiyordum diyebilirim. Hallo'dan ibaretti. Geldikten sonra açıkçası tabii ki başlangıç seviyelerinde bunun farkını çok hissetmiyorsunuz ama artık Almanca da şöyle bir dil. Geliştikçe artık budaklanıyor, sürekli böyle dallara ayrılıyor ve bir yerden sonra kontrol edilemez aşamaya geliyor. Ben açıkçası o süreçte şöyle çok odaklanmaya çalıştım. Çünkü odaklanmayınca kaçabilen bir dil olduğunu fark ettim. Evet. Benim tarafımdaki gelişim süreci buydu. Kendi adıma B2'ye kadar öğrendim, onu da söyleyeyim. Sonuna kadar götürmedim aslında. O da biraz artık ihtiyaç olmaması belki orada bir efekti diyebilirim. Çünkü sosyal hayattaki bütün işlerimi işte ne bileyim doktor olsun, işte devlet daireleri olsun ya da farklı bir takım şeylerde her şeyimi Almanca hallettim. Onun herhalde efekt olması bu işi sonuna kadar götürmemem gerektiğinde de beni inandırdı, tatmin etti o noktada. Benim durumum bu şekilde Almanca ile alakalı.
Bu arada vize durumunuzu da merak ettim. Öğrenci vizesi ile gidip sonra onu çalışma vizesine mi çevirdiniz? Nasıl oluyor mesela?
Orası çok efsane bir hikaye aslında. Çünkü o döneme kadar bizim için kapalı bir kutuydu bu bilgi. Hiç bizim de bilmediğimiz ve gitmeden öğrenmeye çalıştığımız bir şeydi. Serkan dil okulu vizesiyle gelirken bir yıllık bir süreci vardı dil okulu vizesiyle. Hala da öyle. O değişmedi ve çalışma izni verilmiyor. Ben öğrenci olarak gittiğimde kendim için öğrenci vizesi alabiliyorum ve haftada 20 saat çalışabiliyorum. Daha fazla çalışamam. Ama şöyle bir hak var Almanya'da. Master öğrencisi de olsanız, lisans öğrencisi de olsanız hiç fark etmiyor. Evliyseniz Almanya'da aile birleşimi yapabiliyorsunuz. Biz bunu vizemizi yani Türkiye'ye ilk geldi, Türkiye'den Almanya'ya gittiğinizde size 6 aylık vize veriyorlar. Biz ilk vizemizi dönüştürürken öğrendik. Oradaki memur vizelerimize baktı. Dedi ki ben Serkan'ın vizesini şu an bir yıla kadar uzatabilirim ama senin vizen 2,5 yıl. Neden birlikte uzatmıyorsunuz ki? Biz de dedik ki nasıl yani anlamadık falan diye. Orada bizi aydınlattı ki biz bunu mesela taşınmadan önce konsolosluğa sorduk, bilmiyorlardı. İşte çevremizdeki insanlara sorduk, bilmiyorlardı. O dönem zaten ne böyle bunları anlatan bir blog, ne YouTube, ne sosyal medya hiçbir şekilde yok. Dolu dolu kaynaklar veren ya da yaşanmışlık hikayelerini sunan. Dolayısıyla biz bunu öğrendikten sonra ya da bu tarz şeylerde böyle cebelleştikten sonra Serkan kendi içerik üretme sevdasını aslında birazcık bu yüzden Almanya'ya yönlendirdi. Çünkü çok fazla bilinmezlik vardı ve biz o çok fazla bilinmezliği aşama aşama öğrene öğrene deneyimlemiş olduk. Ve şimdi de onları böyle anlatıyoruz yine yaşadıklarımızda, değil mi?
Hala da bitmiyor anlatmaya
yani
devam ediyoruz.
Dolayısıyla 2,5 yıllık vizeyi Serkan da aynı anda şey yaparken aldı ve o da çalışma hakkı elde etmiş oldu. Kendisi full time çalışma hakkına sahipti. Benim üzerimden aile birleşimi olarak uzatmamıza rağmen ben mesela full time çalışamazdım çünkü öğrenciydim. En fazla 20 saat çalışabilirdim. O şekilde başladık serüvenimize.
Doğru.
Vatandaşlık süreci nasıl oluyor peki? Kaç yılın sonunda vatandaş olabiliyorsunuz?
Çok yakın bir aşamadayız. Birkaç tane farklı aşama var. Temel olan Almanya'da en az 8 yıl yaşamak. Ama bu 8 yılın esneme durumları da var. Örneğin burada lisans ya da yüksek lisans bitirdiysen okul sürenin yarısı kadarı yani 2 yıllık bir yüksek lisans programının 1 yılı sayılıyor, 7 yılı düşüyor. Alman vatandaşı biriyle evliysen 3 yılda vatandaş olabiliyorsun gibi farklı case'ler de var.
Ya da B2 biliyorsan 1 yıl daha kısaltıyor vesaire.
Doğru ya da B2 biliyorsan o da 1 yıl kısaltıyor. Bunun gibi aşamalar bulunmakta. Ama şu anda Almanya'nın göç politikaları da değiştiği için vatandaşlık süreci de şu aralar çok konuşulan bir şey. 2024 içerisinde 5 yıla inecek ve herkes 5 yılda vatandaş olabilecek.
Bunu daha da avantajlı bir hale getiriyorlar. Hatta çift vatandaşlığında Türkler için önünü açıyorlar sanırım. Eskiden Türk vatandaşlığını bırakmanız doğru gerekiyordu diye biliyorum. Ya böyle bir güncelleme gelmişti. Belki bir 10 yıl vardır tabii. Ama bu da evet, bazı kişiler için zorlu bir durum da yaratıyordu. Hani vatandaşlığını bırakmak istemeyen de oluyordu. Ya da istemese de Türk vatandaşlığından çıkan da oluyordu. Bu da gelen yeni bir güncelleme. Evet, Almanya göç politikasını sürekli güncelliyor, farklı vizeler de sunuyor. Göç etmek için avantajlı bir ülke denebilir çünkü farklı seçenekler mevcut. Bir de çok fazla şehir var Almanya'da şu anlamda. Yani her ülkede çok şehir vardır elbette ama bir başkentte...
Çok uyanıyoruz bunu derken evet, çok fazla şehir var.
Yani bir şehir vardır, başkent mesela. İngiltere özelinde Londra diyelim, Fransa'da Paris. Tabii Nice de büyük bir şehir, Strasbourg'da mesela, şeyde Fransa'da ya da İtalya'da Roma'sı vardı, Milano'su. Almanya'da bunu 3 ile 4 ile çarpın. Çünkü çok fazla sanayi üretimini tek bir şehirde odaklamak yerine birçok şehre bölmüşler. Yani bir düşündüğünüzde Münih, Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart falan filan daha sayar gideriz. Yani aslında irili ufaklı çok fazla büyük şehir var ve iş fırsatları da dağılmış durumda dört bir yana. Mesela Serkan'la Bağır'ın hikayesine geldiğimizde de önce Münih'te kalmışlar, sonra Hamburg. Yani iki ayrı ucu. Evet, bu iki şehir arasındaki farklar nedir? Kültürel anlamda, sosyal anlamda farklar var mı? Avantajları ve dezavantajları nedir?
Aslında bunun üzerine çok konuşabiliriz. Hatta 0-1 bölüm bile çekilebilir ama en sevdiğimiz ve her açıdan yanıtlamaya çalıştığımız bir soru. Şimdi öncelikle ilk bahsettiğin şeylere değinecek olursak, aslında Almanya'nın Fransa ve İtalya ya da İngiltere'den bence en büyük farkı nüfus eşit şekilde dağılıyor bütün şehirlere. Yani en büyük şehir olan Berlin'le işte Münih arasında ya da işte Köln arasındaki fark böyle kademe kademe iniyor. Bunu böyle bir listelere baktığımızda da Google üzerinden fark ediyoruz. Dolayısıyla çok fazla dediğin gibi büyük şehir var ama ve şey değil. Yani böyle biriyle biri arasında da gidip ziyaret ettiğinde, ziyaretçi gözüyle söylüyorum, gerçekten mükemmel, devasa, büyük farklar da yok bana soracak olursan. Münih konusuna değinecek olursak, yakın zamana kadar ikisinde de eşit deneyime sahiptik ama Hamburg bunu solladı artık. Burada daha fazla bir zamandır yaşamaya başladık, yaşıyoruz. Çok fazla kültürel fark var, sosyal yaşam çok farklı. Bir kere Hamburg daha şehir şehir hissettiriyor. Münih, üçüncü büyük şehir olmasına karşın hala nereye giderseniz, şehrin hangi sokağını ziyaret ederseniz hepsinin çıktığı sanki ortak bir meydan varmış gibi hissettiriyor. Benim bununla alakalı şöyle bir tespitim var. Yani Türkiye'de böyle ideal anlatılan Avrupa şehri bence Münih. Yani ortasından bir nehir geçiyor. Herkes işte akşam 5'ten 6'dan sonra evlerine dağılıyor. Sokaklar bomboş. İşte kahve içeceğin bir mekan yok. Her yer kapalı falan. O bence Münih. Yani İsviçre'de de benzer standardı görüyoruz. Ama Hamburg gayet İstanbul gibi. Çok canlı. Gece hayatı da var. İşte ilk semtini sevmiyorsan diğer Y semtine gidebilirsin. İşte marketler geç saate kadar açık. İki şehir arasında önemli farklardan biri bu.
Bizim Münih'ten Hamburg'a taşınınca böyle şeyi çok net hatırlıyorum. İndik tren garına, taksiye bindik. Evimiz, o zaman tuttuğumuz evimiz yaklaşık 5-6 kilometre mesafedeydi. Şehri izleye izleye gidiyoruz. İşte attık valizleri, heyecanla dedik ki hadi ilk etrafı keşfedelim falan, ne var ne yok. Ve sokaktan çıktık, sağımızda bir market gördük ve ben markette şeyi fark ettim. İşte açılış kapanış saatleri işte sabah 7'den akşam 9'a kadar. Münih'te 8'de kapanıyordu. O bir saatlik fark bile bende böyle inanmıyorum nasıl ya müthiş falan hissi doğurdu. Aslında şöyle ki 11'de kapanan market bile var Hamburg'da. Yani 11'e kadar açık süpermarket var. Siz rahatça istediğiniz şeyi istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Gece 4'e kadar açık lezzetli Türk restoranları var. Sabah 6'ya kadar, 7'ye kadar ya da neyse artık gün doğana kadar eğlenebileceğiniz barlar, mekanlar var. Yani Serkan'ın o İstanbul benzetmesinin altını Hamburg çok güzel dolduruyor. Dolu dolu bir şehir, asla sıkılmayacağınız bir şehir. Maalesef kötü yanı şu, bence senin gibi İngiltere'de yaşayan biri için çok da kötü olmayabilir ama havası. Yani Münih'e göre kıyasladığında en kuzeyde olduğumuz için kışın güneş çok erken batıyor. Yani 4'e doğru hava kararıyor ki zaten hava genellikle gri ve bulutlu olduğu için güneşi görünce mutlu oluyoruz. Mesela son 3 gündür burada güneş var. Son 3 gündür ben 4'e kadar evde kalabiliyorum maksimum. Sonra şey yapamıyorum, yeter 1 saat sonra güneş batacak. Kapatıp bilgisayara hemen çıkıp en az bir yarım saat yürümeliyim ki birazcık güneş göreyim şeyiyle, motivasyonuyla. Bunu mesela Münih'te hissetmezdik. Bence Münih'in en büyük artısı o. 4 mevsim yaşanıyor. Her mevsimi hissediyorsunuz. Kışı soğuk, evet. Ama öte yandan da güneşi gün sayısı daha fazla ve size havadan çok da şikayet edecek aşırı bir done vermiyor, yani büyük bir kültür şokuna uğramıyorsunuz. Ama İstanbul'dan tutup da Hamburg'a taşınan bir insan yaşayış tarzı açısından büyük bir kültür şokuna uğramasa bile hava açısından bayağı sağlam bir tokat yer bence.
Almanya da büyük bir ülke sonuçta baktığınızda, hani en güneyiyle en kuzey arasında bir de okyanus kıyısı olması falan derken, hani iklimsel olarak, kültürel olarak da farkları olması hiç şaşırtıcı değil. Hani Türkiye'yi düşünün mesela, yani atıyorum İstanbul'dan Rize'ye taşınmanız gibi bir şey, bir duruma, bir bakıma. Peki başka şehirlerde hiç gözünüz var mı? Ya da şöyle sorayım, Almanya'ya taşınmayı tekrar değerlendirecek olsanız ya da Almanya'ya tekrar baştan taşınacak olsanız hangi şehri seçerdiniz?
Şöyle bence sen de katılıyor musun bilmiyorum ama Almanya'daki hiçbir şehirde gözümüz yok.
Evet.
Çünkü büyük bir özgüvenle şunu söyleyebilirim ki Almanya'nın en güzel iki şehrinde yaşadık. Hamburg gerçekten harika bir şehir. Mimari olarak da ya da işte turist olarak da bir insanı son derece doyuracaktır. Ama yaşarken de asla sıkılmayacağınız bir yer. Münih dediğim gibi birazcık daha böyle şehir içinde daha kısır kalabiliyor Hamburg'a kıyasla. Ama orada da işte çok fazla aktiviteler bulmakta. İşte doğaya kaçabiliyorsun, hiking yapabiliyorsun, göllere gidebiliyorsun falan. Hani o Alplere yakın güney bölgesi de bambaşka zengin. Oranın da öyle avantajları var. Ama diğer şehirlerini ki bütün büyük şehirlerini gördüm bu arada Almanya'nın. Onlarla kıyasladığımda bence gözümüzün kaldığı bir şehir yok. Sen evet. Ne dersin bilmiyorum.
Katılıyorum. Yani Serkan'ın o bütün büyük şehirlerini gördüm şeyini şuna eklemek istiyorum. Biz gezmeyi çok seven insanlarız ve özellikle Baviera'da yaşarken herhalde Baviera'da gezmediğimiz çok az şehir kalmıştır eyalet olarak. Ama bütün Almanya'da gerçekten gezmediğimiz büyük şehir kalmadı. Hepsini gezdik. Herhalde Almanya'da 2500 tane şehir var bu arada. 2500'den fazla irili ufaklı şehirler var. Çünkü burada 100 bin nüfuslu bir yer şehir olabiliyor kolayca.
Aslında 20 bin nüfusluğun üzerindeki
yer. Evet, daha teknik biliyor kendisi. ama yani baktığınızda sizin aklınıza gelen sayabileceğiniz her şehri gezdik. Yani turist olarak çok sevdiğimiz şehir var. Burada yaşamak keyifli olabilirmiş dediğimiz şehir var. Ama gerçekten yaşamak istediğin sorusuna yani düşünerek cevap verdiğimizde bizim bunun karşılığı sadece Münih ve Hamburg. Ve hani bunu şey söyleyerek de hani diğer dinleyenler alınmasınlar. İşte Stuttgart'ı da gezdik, Köln'ü de gezdik, ne bileyim Dresden'i, Berlin'i hepsini gezdik. Hepsinde de yaşanabilecek, keyif alabilecek noktalar var. Ama hepsinde bizim için yaşanmayacak, keyif almayacak noktalar da var. Yani kendi bakış açımızdan değerlendirdiğimizde Hamburg ve Münih gerçekten Almanya'da yaşanılacak ideal şehirler.
Bu arada ilk sorunu yanıtlamadık. Onu da yanıtlamış olalım, kaçmasın. Tekrar başlayacak olsaydık nereden başlardık? Açıkçası herhalde Münih'ten başlamak isterdim ben. Bu şey değildir, Hamburg şikayet alıntısı değildir yani onu söyleyeyim. Hamburg'u çok seviyoruz ama hava faktörünü göz önüne koyduğumuzda hala Münih'ten başlamış olmak sanki daha böyle rahat hissettiriyor bana. Ama Münih olmasa da herhalde Hamburg'da başlamak güzel olabilirdi.
Evet.
Bu arada Almanya'nın birçok yerini gezmiş kişiler olarak bir yandan da hani içerik üreticisi de olarak hani daha kapsamlı değerlendirdiğinizi ve baktığınızı düşünüyorum. Hani birçok insandan mesaj da geliyordur. Sonuçta yüz binlere ulaşıyorsunuz. Hem de çok farklı kanallardan. Blog, YouTube, Instagram. Şöyle genel bir gelen soruları ve kendi tabii deneyimlerinizi de göz önünde bulundurduğunuzda Almanya'ya taşınmayı düşünenler için ne gibi tavsiyeleriniz var?
Her şeyden önce dil konusu çok önemli. Yani buraya geliyorsanız eğer mesleğinizle alakalı iyi bir İngilizceniz yoksa o zaman iyi Almanca öğrenmek zorundasınız. Bazı meslek grupları özellikle yazılım, işte mühendislik gibi alanların bazı kollarında İngilizce kapı açıyor size. Almanca öğrenmeseniz de olur. Ama eğer ben bu ülkede uzun süre yaşayacağım, işte sosyal hayatımı burada kuracağım gibi bir gayeniz varsa ki bence olmalı, o zaman da Almanca öğrenmek gerekiyor. İlk aşama bu. Bir de onun dışında geldiğiniz yere ayak uydurmak da önemli. Sadece dil öğrenmek de değil. Eğer aklımız Türkiye'de kalıyorsa buraya ayak uydurmakta da zorluk yaşıyoruz. Ben onu çok net gözlemledim. O da önemli aşamalardan biri bence.
Ben kendi açımdan buraya taşınmak isteyenler için sabır faktörünün çok önemli olduğunu ve gerçekten sabırlı mıyım, sabırsız bir insan mıyım sorusunu kendilerine sormaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Almanya'da işler maalesef çok yavaş ilerliyor. Yani bilmiyorum biz hep Almanya tarafına maruz kaldığımız için mi böyle ama Alman bürokrasisi diye bir gerçek var. Yani bir İngiliz bürokrasisi, bir İtalyan bürokrasisi diye bir gerçek var mı? Çok emin değilim. Bu konuda deneyimim yok. Ama Alman bürokrasisi hakkını veriyor ve sizi gerçekten çok yoruyor. Ve özellikle de ilk iki yılınız o bürokratik engelleri adım adım adım adım aşağı aşağı geçiyor. Ki bizim gibi dijitalleşmiş, her şeyi böyle iki tıkla halletmeye alışmış insanların İlk geldiğinde her şeye randevu kovalaması, o randevuların 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonraya verilmesi, her şeyin mektupla dönmesi, ne bileyim bütün bu süreçleri adım adım öğrenmek sabır gerektiriyor. Yani her gelenin her şeyi hemen halledebileceği beklentisi çok gerçekçi bir beklenti değil maalesef. Biz ilk geldiğimiz zamanlar bu bahsettiğim gerçeklerin hiçbirinin farkında değildik. Almanya hakkında bildiğimiz belli başlı fake'ler vardı, yani gerçeklikler vardı diyebilirim. Ve bu gerçekliklerden çok daha fazlası olduğunu yaşarken öğrendik. Ama biz şu motivasyonla gelmiştik. Önümüzde 2 yıl var. Ben yüksek lisans yapmayı çok istiyorum. Ben yurt dışında yüksek lisans hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Serkan da dil öğrenip gerekirse Türkiye'ye döndüğümüzde daha iyi işlerde, daha iyi pozisyonlarda çalışabilecek bir birey haline gelecek demiştik. Ve kendimize 2 yıl vermiştik ve gerçekten de düşe kalka düşe kalka o 2 yılda adım adım her şeyi yaptık ve tamam artık biz burada kendimizi rahat hissediyoruz, istediğimiz oluyor demeye başladığımız zaman artık hatta 3. yıldan itibaren de. Ama biz şunu yaptık, biz o tam düzeni kurduk, her şeyi sabırla hallettik ama kurduğumuz her şeyi hop yıktık, Hamburg'a taşındık. Yani bu bizle alakalı bir şey. Ama genel olarak bence ya belki bu yurt dışına taşınmayı düşünen herkes için anahtar kelime olabilir, sabır. Sabırlı biriyseniz her şeyin altından kalkarsınız. Adım adım o tünelin ucundaki ışığı görüyoruz bence.
Evet, çok doğru bir nokta bu arada. Hatta geçen sezon, yani 5. sezon 2. bölümde Göçmen Kadınlar Platformu'nun kurucusu Esra Pencereci ve Pınar Erdurmaz'la görüştüğümde kendileri bundan bahsetmişti. Göçün bir 5 aşamalı bir süreç olduğunu ve o süreci çok güzel açıklamışlardı. Ve bir anda taşındığınız gibi her şey düze çıkmıyor. Her şey güllük gülistanlık olmuyor. Zaten hani benim bu röportajlarda da göstermeye çalıştığım şeylerden biri de bu. Daha doğrusu dinleyenlere fayda sağlamayı çalıştığım şeyler. Bir adaptasyon süreci oluyor. Dediğiniz gibi bazen bu 3 yıla da uzanabiliyor. Ya da o yol boyunca farklı farklı şeyler öğrenerek kendinizi geliştiriyorsunuz. Mesela siz bir yandan kurumsal hayatta çalışıyorsunuz. O anlamda onu da sormak istiyorum bu arada. Almanya'ya kariyerinizi taşıdığınızda ne anlamda farklar gözlemledin Bahar? Mesela ne gibi zorluklar yaşadın ya da daha kolay olan şeyler neydi?
Yani Almanya'da sistemi öğrenince adım adım hangi yollardan geçeceğinizi biliyorsunuz ve o detayları öğrenmek sadece zaman alıyor. Mesela iş hayatına öğrenciyken atılmak bir sonraki aşamayı çok kolaylaştırıyor. Neden? Çünkü Almanya'da şöyle bir deyim var. Vitamin B deniliyor hatta. Hatta o B, Beziehung, yani aslında network kelimesi için kullanılıyor. Ve bu şu demek. Gerçekten network'ünüz varsa, gerçekten sizin yaptığınız işi bilen, işte nasıl bir değer katacağınızı bilen insanlar varsa ve o insanlar size yardımcı oluyorsa siz istediğiniz yerlere adım atabiliyorsunuz. Bu bir gerçek. Ve benim de kendi kariyer başlangıç sürecim öyle oldu açıkçası. Çoğu arkadaşımın da öyle oldu. Çalıştığımız yerlerde işlerimize devam ettik. Yani ben Münih'te öğrenciyken çalıştığım yerde sonrasında full time çalışan olarak işe devam etmiş oldum. Tek fark şu oldu, aynı şirketin Münih ofisinde çalışıyordum. Sonrasında Hamburg ofisine geçtim gibi bir fark oldu açıkçası. Bu gerçeği bilerek, yani adım adım kendinizi yönlendireceğiniz doğrultuyu bulduğunuzda işler kolaylaşıyor. Ama öteki türlü, yani sadece İngilizceyle işte iş aramak, hiçbir işte atıyorum bağlantınız olmadan ya da işte böyle gözü kapalı sadece ilanlara başvura ne kadar çok fazla dönüş alabilirsiniz emin değilim. Ben birazcık işin hep böyle face to face denir ya, yüz yüze olan kısmını bağlamaya çalışıyordum. O şekilde ilerliyordum. Ve o da kariyerimde ilk adımımı atmama yardımcı oldu açıkçası. Sonrası da yine Türkiye'den farklı olarak şu şekilde. Türkiye'de hani böyle beklenmedik yükselişler vardır ya, böyle birden çat diye bir başka şeye yükselebilirsiniz. Ama Almanya'da öyle değil. Özellikle büyük şirketlerde çalışıyorsanız kariyer ilerlemeniz bile planlı. Mesela ben 2 yıl sonra alacağım maaşı biliyorum, 4 yıl sonra alacağım maaşı biliyorum. Bu esnada işte atıyorum pozisyon değiştireceksem onların aşağı yukarı nasıl bir sürece bana kariyerine katkıda bulunacağını biliyorum. Ben mesela şu anda proje mühendisi olarak çalışıyorum aslında. IT Project Manager olarak geçiyor title'ım. Bunu resmi olarak Eylül'den beridir yapıyorum. Ama sorduğunuzda aslında ben 1,5 yıldır proje yönetimi yapıyorum. Neden 1,5 yıldır? Çünkü sizi bir pozisyona almadan önce çat diye böyle soğuk duşa sokar gibi hemen atmıyorlar. Sizi önce o sürece hazırlıyorlar. Yavaş yavaş sorumluluk veriyorlar. Önünüze bir işte kariyer geliştirme planı koyuyorlar ve siz o kariyer geliştirme planını adım adım takip edip ki siz hızlıysanız, daha başarılı süreçler alıyorsanız bunu daha kolay elde ediyorsunuz ki bende de öyle olmuştu. Mesela atıyorum 2 yılda almam gereken süreci 1 yılda aldım. Herkes sonuçtan memnun olduğu için iş gayet güzel ilerledi. Yani bu şekilde planlı olmak, senin neyin beklediğini bilmek benim Türkiye'deki 2,5 yıl yıllık iş tecrübemde çok denkleştiğim bir şey değildi. Bu benim şirketimde böyle. Her şirkette böyle mi emin değilim ama çevremdeki arkadaşlarımın hepsi büyük şirketlerde çalışıyor. Aynı süreçler onlar için de geçerli. Belki startuplarda ya da başka şeylerde kariyerde ilerlemek biraz daha farklı olabilir.
Peki genel olarak bu sürecinizi değerlendirdiğinizde Almanya'ya, daha doğrusu yurt dışına taşınmak size hani hem kişisel olarak hem ikinizin de profesyonel yaşama anlamında gelişimine nasıl bir katkı sağladı?
Bence yurt dışında yaşamak, nerede olursa olsun, illa Almanya üzerinde konuşmuyorum, genelleme yapmak gerekiyor sanki. Bir kere insanın kendini geliştirmesine mükemmel bir olanak sağlıyor. Çünkü Türkiye'deki standart yaşantımızda, standart iş hayatımızda ya da özel hayatımızda kendimiz istediğimiz kadar kitap okuyoruz ya da kendimiz istediğimiz kadar bir şeyleri öğrenmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Ama yurt dışında öyle olmuyor. Yurt dışında bir şeyler seni itiyor. İtici güç olması da sürekli canlı bir takvim sunuyor sana. Bunu da kullanıyorsun rahatça. Biz bunu hep bu şekilde gördük. Zaten aksi şekilde de herhalde ilerlemez gibi geliyor bana.
Evet. Benim açımdan en büyük katkısı açıkçası dil öğrenmek oldu. Bu benim için hayatımda böyle checklistimde tik koymak istediğim noktalardan biriydi. Yurt dışına taşın ve sıfırdan yeni bir dil öğren. Şu anda Türkiye'de olsam muhtemelen Almancayı çok rahat bir şekilde şu anki konuştuğum gibi konuşmazdım. Bu en büyük katkısı oldu. Onun dışında bence beni çok açık fikirli bir insan yaptı Almanya'da yaşamak. Çünkü Almanya tam manasıyla bir göçmen ülkesi ve göçmenliğin hakkını gerçekten yani hakkını sonuna kadar veriyor. Bunu kurallarıyla, yasalarıyla, vize türleriyle, her şeyle hayatın her yerinde görüyorsunuz. Ve ben günde yani otobüse binerken de, trende yolculuk yaparken de en az 6-7 farklı dil duyuyorum ve bunları duymak, bu farklılığı görmek, bu kültürel çeşitliğin içinde kendin de bir kültürel çeşitlilik olarak yer almak bana çok renkli geliyor açıkçası ve öğrenme ivmimi sürekli aktif tutuyor. Nasıl her gün yani hiç bilmediğim yeni bir Almanca kelime öğrenebiliyorsam aynı şekilde hiç bilmediğim bir insanın kültürünün bir detayını da öğrenebiliyorum. Bu tarz minik şeyler beni çok tatmin ediyor ve bence yurt dışında yaşamanın da en keyifli yanı.
Katılıyorum.
Peki Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
Yani biz bu soruya hiç zaman evet döneceğiz ya da dönmeyeceğiz şeklinde yanıt veremiyoruz. Keskin olamıyoruz açıkçası. Gelecekte belki bir gün gelir ve dönmek istiyoruz diyebiliriz ama dürüst olmak gerekirse şu anki yaşantımızdan çok fazla ikimiz de memnunuz. Bilmem katılır mısın?
Katılıyorum.
Tamam. Onayı da aldık. Yani çok da bunu değiştirmek gibi niyetimiz yok şu anda.
Aynen. Yani kısa vadeli planlarımızda hiç yok Türkiye'ye dönmek. Uzun vadeli planlarımızda olur mu? Emin değiliz. Biz birazcık dinamizmi seven insanlarız ve hayatımızı alt üst etmeyi ve sıfırdan bir şeyleri kurmayı birazcık böyle şey haline getirdik. Ne denir? Döngü haline getirdik. Tekrar o ritme girer miyiz? Emin değilim ama var olan yurt dışı hayatı bize keyif veriyor. belki bir gün bundan sıkılıp yeter artık kendi dilimde konuşayım, uyanayım, bir şeyler yapayım dediğimiz bir gün gelirse, ya da güneşi çok özlersek o zaman dönebiliriz.
Güneş bir faktör olabilir bunda.
Evet, güneş bir faktör olabilir, katılıyorum.
Dil ne kadar faktör olabilir bilemedim. Hani bir yandan Almanya'daki Türk sayısını düşünecek olursak, hani sokağa çıkıp Türkçeyi rahat rahat konuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya doğru. İşin esprisi tabii. Aynı şey değil elbette Türkiye'de. Şey yapmakla onu espri olarak söyledim. Peki en çok neleri özlüyorsunuz Türkiye'ye dair? Güneş bunlardan biri belli ki.
Evet. O Hamburg'da olunca eklendi değil mi hayatımıza? Ya Münih'te de özlüyorduk ama bu kadar çok güneşi özlemiyorduk herhalde.
Aslında Münih'te evet bu gibi şeylere çok takılmıyorduk sanki.
Ya da belki çok şu an şeyin ayrımını yapamıyoruz. O yüzden böyle şey düşünüyoruz. Acaba böyle bir yıl geri dönüp Münih'te yaşasak mı diye. Çünkü hani böyle ilk 2-3 yılınızda her şey size daha toz pembe görünür ya. Sonra ülkeye alışırsınız. Yavaş yavaş ülkenin sorunları sizin de sorunlarınız olmaya başlar. Biz şeyi ayırt edemiyoruz. Acaba hava kötüydü de biz mi fark etmiyorduk? Hamburg'da artık her şeyimiz rahat, buna mı takmaya başladık? Yoksa gerçekten hava iyiydi de Hamburg'da kötü olduğu için. Yani bunu gerçekten ayırt edemiyoruz ama güneş şu an bir mesele bizim için. Sen neyi özlüyorsun en çok?
Şu an özel bir şeyi özlemediğimi fark ettim açıkçası.
Ya bence ailelerimiz dışında genel olarak özlediğimiz büyük bir farklılık yok. Çünkü Hamburg'da yaşamanın en büyük artısı o bu arada bence. Çünkü Münih'te sorsaydınız muhtemelen Münih'te bambaşka uzun bir listeyle gelebilirdik. Çünkü Münih'teki burada olan Türk kültürü ve yaşanmışlığı Münih'te yok maalesef. Dolayısıyla yani ben burada çok özlediğim lezzetli yemekleri de bulabiliyorum. Hamburg'da mesela kokoreç de var, ne bileyim tantuni de var, şu da var, bu da var. Hani ve yeri geliyor mesela yediğimiz yani yemekler İstanbul'da yediğimiz yemeklerin standardından çok daha iyi oluyor açıkçası. Böyle bir gerçeklikte yaşıyoruz. O yüzden yemekler çok büyük bir mesele değil. Bence aile özlemi büyük bir mesele. Hava yine mesele olabilir düşününce. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma.
Benim de aklıma gelmedi.
Sürekli olarak özlemini duymadığın bir hayat yaşamak bence güzel bir şey. Zaten sürekli özlemini duyduğun bir şey varsa kafanda ve onunla yaşıyorsan yaşadığın ülkedeki arayışın da hiçbir zaman bitmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu an bu soruyu cevaplarken biraz mutlu oldum açıkçası aklımıza bir şey gelmediği için.
Bazen çok enteresan yanıtlar da oluyor buna. Şu an doğrudan aklıma gelmedi ama evet. Türkiye'deki baca kokusunu özlüyorum diyen bir konu bile olmuştu kışın. Türkiye'deki yani baca kokusunu özlüyorum. Bu biraz peki Münih'le Hamburg arasındaki Türk kültürünün farklı olması neden? O ilginç geldi. Yani Münih'te de aslında çok Türk yaşamıyor mu? Hamburg doğru. Anlamında ne fark var? Onu ne kastettiniz? Tam anlayamadım.
Aslında evet çok anlaşılmıyor gibi. Şöyle bilmeyenler için kısaca minik açıklayayım. Hamburg buranın yani Almanya'nın ikinci büyük şehri. Münih de üçüncü büyük şehri. Nüfusları neredeyse çok yakın birbirine. Sanırım 300 bin bile bir farkı yok. Biri 1.8 milyon, bir de 1.5 milyon civarında nüfusa sahip. İkisinde de hatırı sayılır miktarda Türk var. Ki keza Münih, BMW ve Siemens gibi büyük şirketlerin merkezde olduğu için çok fazla zamanında gurbetçi işçiler, Gastarbeiter dediğimiz işçiler oraya göçmüşler. Ama şöyle bir şey var. Sanırım o eyaletin daha kapalı, daha konservatif olmasıyla alakalı ne bileyim işte en basitinden kebap ya da bu tarz yemeklerin yapılmasına olanak sağlanan o hani taş fırını olsun ya da buna benzer ocaklar olsun, ocakbaşı olsun o kültür oraya yerleşmemiş, yerleştirilmemiş. Bu bence lezzetteki önemli fark. Yani orada Türk yemekleri yok diyemeyiz, var. Ama özellikle ocakbaşı ya da fırın kültüründe nedense istediğimiz lezzeti veremiyor bize. Ama Hamburg bu konuda birazcık daha göçmen dostu bir şehir olduğu için burada gayet böyle İstanbul'daki gibi her şey normal yani ya da Türkiye'deki gibi normal diyebilirim.
Ben şunu da eklemek istiyorum. Yani biraz rakamlarla konuşmak için. Hani istatistikler değişmemiştir diye tahmin ederek söylüyorum. Mesela Hamburg'daki Türk göçmen popülasyonu en üstte yer alırken Münih'teki Türk sayısı 3. sırada. Münih'te baskın bir İtalyan ve Hırvat kültürü yer alıyor. Hayatınızda yediğiniz en güzel pizzaları belki Münih'te yiyebilirsiniz. Biz İtalya'ya çok gittik. Birçok farklı şehrini gezdik. Hala Münih'te çok başarılı mesela pizzacılar bulabiliyoruz. Ama Münih'te böyle eli tutulur, Türk kültürünün böyle dolu dolu hissedildiği ne mekan, ne yaşam tarzı, ne politik, ne siyasal, ne sosyal baskınlıkta bir alan hiç görmedik. Ama Münih'te, Hamburg'da bu var. Hamburg'da Türklerin düzenlediği birçok organizasyon var, birçok kültürel etkinlik var, birçok
milletvekilleri
var vesaire. Bu da sizin yaşamınıza gerçekten göçmen olarak fark ettiriyor.
İyi ki sormuşum bunu da. İlginç bir done oldu açıkçası. Valla çok keyifli bir röportaj oldu. Ben sizinle tanıştığıma çok memnun oldum açıkçası. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz başka bir şeyler var mıydı?
Benim yok. Ben de tanıştığım için ve bu podcast'in bir tarafı olduğum için çok mutluyum. Bize de bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim.
Ben de öyle, tanışıma memnun oldum. Buranın bir parçası olmak, burada yer almak, sesimizi duyurmak çok iyi geldi. Bunun için de tekrar teşekkürler.
Valla ben de tekrardan teşekkür ederim. İyi ki vakit ayırdınız ve podcast'in bir parçası oldunuz. Almanya ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa zaten Serkan'la Bahar bir ansiklopedi oluşturacak kadar bilgi hazırlamış durumda. Hem blogları, seyahat hikayelerinde. Zaten seyahat hikayeleri hesabı ayrı, Serkan'ın Serkan Bey'de hesabı ayrı Instagram'da. Ayrıca Serkan'ın YouTube kanalı da var. Yani Almanya'yı merak mı ediyorsunuz? Girin bakın, bir dünya içerik elinizin altında. Zaten oradan ayrıca gerekli detay bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bu şekilde çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.